Ayrım 10.
Göle atılan taş, suyun yüzeyini olduğu kadar derin noktalarını da nasıl harekete getirirse, o da benim gibi en ufak darbeyle durulukları temelinden sarsılan ruhlar için çok büyük önem taşıyan bir takım küçük olaylar görmüştü. Evlendiği zaman birikmiş biraz parası, gençliğin binbir isteğinin, neşe dolu saatlerin sembolü olan birkaç altını vardı. Sıkıntılı bir günlerinde birer altın lira değil, aslında bir hatıra olduğunu bile söylemeden çıkarıp kocasına vermişti bunları. Monsieur de Morozov ise ona karşı bundan dolayı hiçbir zaman minnet duymamış, kendini borçlu görmemişti. Unutuşun içinde kaybolup giden bu servete karşılık her borcu ödeyen soylu, ruhlar için çok zor günlerde parlayan sonsuz bir ateş gibi olan o ıslak bakışları bile elde edememişti. Nasıl da yürümüştü bu acıdan bir başka acıya. Monsieur de Morozov ev için gerekli parayı vermeyi unuturdu. O, kadın sıkılganlığını yenip de biraz para istese bir rüyadan uyanırmış gibi olurdu kont. Bu korkunç azaplara karşı bir kerecik olsun kocası korumamıştı onu. Bu mahvolmuş adamın hastalıklı yaratılışını öğrendiği zaman ne büyük bir dehşete kapılmıştı. Onun çılgın öfkesinin ilk patlak verdiği gün nasıl yaralanmış, kırılmıştı. Kocasına bir kadının hayatına hükmeden bu saygı uyandırıcı yüze bir hiç olarak bakmaya başlamadan önce ne çetin düşünceler doldurup doldurup durmuştu zihnini. İki doğumunu ne felaketler izlemişti. Ölü doğan bu çocukları görünce ne büyük acılar duymuştu. Ben hayat vereceğim onlara. Onları her gün yeniden dünyaya getireceğim diye düşünebilmek için ne büyük bir cesaret göstermek lazımdı. Kadınların yardım kaynağı olan elde ve yürekte hiç umut kalmadığını görmek ne büyük bir hayal kırıklığıydı. Yendiği her güçlükten sonra bu uçsuz bucaksız umutsuzluk steplerini yeniden önünde bulmuştu. Ne zaman işte karaya çıktım dese önünde yeni bir çöl beliriyordu. Kocasını, çocuklarının bünyesini, yaşamak zorunda bulunduğu bu yerleri iyice tanıdığı günlere kadar sürüp gitti bu. Napolyon'un sıcak aile kucaklarından alarak ateş attığı çocuklar gibi kendisini yağmurda çamurda yürümeye, mermiler altında çarpışmaya, alışıncaya, askerin pasif itaatine alışıncaya kadar sürüp gitti. Size kısaca anlattığım bu şeyleri bana o zamanlar bütün ayrıntılarıyla kaybedilmiş karı koca savaşları faydasız denemelerle birlikte hikaye etmişti. Hikayesini bitirirken, kısacası dedi, Kloşgord'u bugünkü haline getirmek için nelere katlandığımı, onun yararına en uygun bir şeyi bile kendisine kabul ettirmek için nice yorucu, yapma sokulganlıklara başvurmak zorunda kaldığımı anlamak için burada birkaç ay kalmak ister. Benim öğütlerimle yapılan bir iş, başlangıçta diyelim başarısızlığa uğradı, bilemezsiniz nasıl çocukça bir hınzırlığa kapılır. İyi bir şey ise nasıl kendine mal eder? Onun vakti iyi geçsin, soluk aldığı hava güzel kokularla dolsun, taşlarla doldurduğu yollar kumla döşensin, çiçeklerle süslensin diye benim canım çıkarken, üstüne üstlük bir de hep hayatından şikayet ettiğini duyup durmadan aslında ne kadar büyük bir sabra ihtiyacım olduğunu düşünün. Benim mükafatım daima şu korkunç nakarat olmuştur. Öleceğim ben. Taşıyamıyorum bu hayatın yükünü. Ama evde bir konuğu varsa bütün bunlar silinir, kibarlaştığını, efendice hareket ettiğini görürsünüz. Neden ailesine karşı da böyle hareket etmez acaba? Kimi zaman gerçekten şövalyece davranışları olan bu adamdaki dürüstlük noksanını bilmem ki nasıl açıklamalı. Geçende verilen şehir balosuna gideceğimiz zaman yaptığı gibi Paris'ten bana bir süs eşyası alabilmek için gizlice dolu düzgün yola çıkabilecek adamdır. Evine karşı çok cimridir ama ben isteseydim har vurup harmanda savurabilirdi. Oysa tam tersi olmalıydı bunun. Benim pek bir şeye ihtiyacım yok ama evin giderleri oldukça fazladır. o mutlu olsun diye ve anne olacağımı da aklına getirmeden bana işkence etmesine alıştırdım kendimi belki de. Ben ki bayağılık saydığım bir oyunu oynayabilecek kadar alçalabilseydim, ufak bir iki manevrayla onu bir çocuk gibi idare edebilirdim. Ne var ki evin çıkarları benim bir adalet heykeli gibi sakin ve ağırbaşlı olmamı gerektiriyor. Oysa benim de tutkulu, taşkın bir ruhum var. Peki ama ona hükmetmek, onu yönetmek için bu etki gücünüzü neden kullanmıyorsunuz dedim. Yalnız kendim söz konusu olsaydım, ne onun saatlerce haklı delillere karşı çıkan inatçı sessizliğini yenebilir, ne de çocukça fikirlerine, mantık dışı düşüncelerine cevap verebilirdim. Çocukluğa karşı da, zayıflığa karşı da mücadele edecek güç yoktur bende. Bana vursalar da karşı koyamam. Kuvvete kuvvetle karşı koyabilirim belki ama merhamet duyduğum kimselerin karşısında elim kolum bağlanır. Kendisini kurtarmak için Madeline bir şeyler yaptırmak gerekseydi onunla birlikte ölmeyi tercih ederdim. Merhamet denen şey iflahımı kesiyor, uyuşturuyor beni. Bu yüzden şu son 10 yılın yıkıntıları beni mahvetti. Vaktiyle boyuna sarsılıp durmuş olan duyarlılığım şimdi artık hiçbir şeyin etkisi altında kalmıyor, hiçbir şey canlandıramıyor onu. Fırtınalara göğüs germeme yardımcı olan o gücü artık kendimde bulamadığım zamanlar oluyor. Evet, yeniliyorum kimi zaman. Böyle hiç dinlenmemek ve bütün dokularımı deniz suyuna daldırmamak yüzünden ölüp gideceğim. Monsieur de Morzov kendisini mahvolmuş görür. Gerçi durumunu kabul etmek istemiyor ama bunu bilmiyor da değil. Onda biri sağlam bir insan, öbürü hasta olan, çelişmeleri bir sürü tuhaflığı beraberinde getiren birbirinden farklı iki yaratılış var. Hem sonra yalnız kalmaktan ne kadar korksa haklı. Çünkü bu durumda bütün işler çığırından çıkacaktır. Çocuklarını tepelerinde dönüp duran çaylağa karşı korumaya çalışan bir anne olduğumu fark etmişsinizdir belki de. Hiç durmaksızın "Madam nerede?" diye soran Monsieur de Morzov'un istediği ve aslında ezici bir iş olan bakımları da buna ekleyin. Ben hem Jack'ın öğretmeni hem Madeline'in dadısıyım. Hadi bu bir şey değil diyelim. Vekil de kahyada benim burada. Bir toprağı işletmenin burada en güç işlerden biri olduğunu öğrendiğiniz zaman bu sözlerimin ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Para olarak az bir gelirimiz var bizim. Topraklarımızı yarıcılık usulüyle işletiyoruz. Tabii bu da sürekli bir denetimi gerektiriyor. Buğdayımızı, hayvanlarımızı, her türlü ürünümüzü bizim kendimizin satmamız icap eder. Rakiplerimiz ise bizim kendi çiftçilerimizdir. Bakarsınız bunlar meyhanede müşterilerle anlaşmaya varmışlar, kendi ellerindeki ürünleri satıp bitirdikten sonra fiyatları tespit etmişlerdir. Tarım çalışmamızın karşılaştığı güçlükleri burada anlatmaya kalksam muhakkak canınızı sıkmış olurum. İşlerimizde ne kadar dikkatli olursam olayım, işçilerimizin kendi tarlalarına bizim gübremizi döküp dökmediklerini gözleyemem. Ürünler paylaşılırken gidip bizim yarıcıların kendi aralarında anlaşıp anlaşmadıklarını kontrol edemem. Satışa en uygun zamanın ne olduğunu bilemem. Sonra kocamın belleğinin ne kadar zayıf olduğunu, işleriyle uğraşabilmesi için gösterdiğim çabaları düşünürseniz, yükümün ağırlığını, onu burada yalnız başına bırakıp gidemeyeceğimi takdir edersiniz. Mahvoluruz. Ben Kloşgard'dan gidersem. Hiç kimse onun sözünü dinlemez çünkü verdiği buyruklar birbirini tutar şeyler değildir. Zaten kimsenin sevdiği yoktur onu. Fazla homurdanır. Ali Kran baş kesen olmak ister. Öte yandan bütün zayıf insanlar gibi kendinden aşağı kimselerin sözlerini öylesine dinler ki demeyin. Bu yüzden aileleri bağlayan sevgi eğilimini doğurması imkansızdır. Ben çıkıp gitsem hiçbir hizmetçi 8 günden fazla durmaz burada. Görüyorsunuz ki şu kurşun demetler evimizin çatısına nasıl bağlıysa ben de kloşgarda böyle bağlıyım. Sizden gizlediğim hiçbir şey kalmadı Mösyö. Bütün bu çevre kloşgarda olan bütün şeylerden habersizdir. Ama işte siz şimdi biliyorsunuz evimizin sırlarını. Başkalarına bunların sadece iyilerini, güzellerini söylerseniz size saygı ve minnet duyacağım, dedi tatlı bir sesle. Böyle olursa Kloşgord'un kapısı size her zaman açıktır. Her zaman gelebilir ve karşınızda dostlukla çarpan kalpler bulursunuz. Meğer ben acı nedir bilmemişim, dedim. Yalnız siz... Olanlara boyun eğmiş kadınların graniti bile parçalayabilecek gülümsemesiyle, "Hayır," dedi. "Bu itiraflarım şaşırtmasın sizi. Bunlar hayatı hayalinizde canlandırdığınız gibi değil, gerçekte olduğu gibi gösteriyor. Hepimizin kusurlarımız, erdemlerimiz vardır. Bir müsrifle evlenecek olsaydım, varım yoğum erimişti bugüne kadar. Ateşli, şehvet dolu bir gence gitseydim, bir takım aşk serüvenleri olurdu. Belki de elde tutamazdım onu, beni terk eder giderdi. Kıskançlıktan ölürdüm. Kıskanç bir kadınım ben," dedi, dinmek üzere olan bir fırtınadaki gök gürültüsünü andıran bir coşkunlukla. Monsieur de Morzov ise ne kadar sevebilirse o kadar seviyor beni. Yüreğinde bulunan bütün sevgiyi ayaklarımın önüne döküyor. Tıpkı Madeleine'in kokularının geri kalanını kurtarıcının ayaklarının dibine boşaltması gibi. İnanın bana, aşkla geçen bir hayat yeryüzü yasasının ölümcül bir istisnasıdır. Bütün çiçekler solar, büyük sevinçlerin yarını varsa bu kötü bir yarın olacaktır. Gerçek hayat bunalımlarla dolu bir hayattır. Taraçanın altına sokularak güneşten yoksun kalan, bu yüzden de yemyeşil duran şu ısırgan onun timsalidir. Kuzey ülkelerinde olduğu gibi burada da gökyüzünde gülümsemeler vardır. Gerçi ender rastlanır buna ama nice dertleri silip götürür insanın yüreğinden. Kısacası sadece anne olan kadınların bağlılıkları zevklerden çok bir takım fedakarlıklardan ileri geliyor galiba. Burada adamlarımın ya da çocuklarımın başında kopacak fırtınaları kendi üstüme çekiyorum ben. Bu felaketlerin yönünü değiştirirken bana gizli bir güç kazandıran bir duygu içinde oluyorum. Dünkü boyun eğişim hep yarınınkini hazırlamıştır bende. Sonra Tanrı beni hiçbir zaman umutsuz bırakmaz. Önceleri çocuklarımın sağlık durumları beni bir umutsuzluğa itmişti gerçi. Ama bugün bakıyorum hayat yolunda ilerledikçe onların sağlıklarında da bir düzelme oluyor. Dahası var, evimiz güzelleşti, durumumuz gün günden düzeliyor. Monsieur de Morzov'un yaşlılık günlerinde benim sayemde mutlu olmayacağımızı kim söyleyebilir? Bakın, inanın bana, yüce yargıcın önüne elinde yeşil bir defne dalıyla çıkarak hayatı lanetlemiş kimseleri de oraya avunmuş bir şekilde götüren kimse, acılarını zevke çevirmiş kimsedir. Benim acılarım ailemin mutluluğu konusunda bir işe yarıyorsa artık acı olarak tanımlayabilir miyiz bunları? Evet, dedim ona. Kayalıklarımızda olgunlaşan meyvenin tadını duyabilmem için benim acılarım nasıl gerekli olduysa onlarda gerekliydi aynı şekilde. Şimdi belki de beraber tadacağız bunu. O mucizelere, insan ruhunu basan o sevgi sellerine, sararmış yaprakları dirilten o öz suya beraber bakacağız. Artık bir yükü olmaz hayatın. Dışımızda bir şey olur hayat. Tanrım, dedim. Aldığımız din eğitiminin bize alıştırdığı gizemci bir dille, Tanrım, işitiyor musun beni? Bizi birbirimize ulaştırması için hangi yolları tuttuğumuzu, bir acı sular okyanusunda hangi mıknatısın bizi yamaçlar arasında, pırıl pırıl kumlar üstünde yeşil ve çiçekli iki kıyı arasında akan tatlı su kaynağına doğru çektiğini. Biz ikimiz büyücüler gibi yolumuzu aynı yıldıza bakarak bulmadık mı? İşte şimdi oklarını çıplak ağaç gövdelerine atacak, sevinç çığlıklarıyla dünyaya yeniden can katacak, sonsuz zevklerle hayata renk verecek, gecenin uykusunu, gündüzün neşesini geri getirecek tanrısal bir çocuğun içinde uyandığı beşiğin önündeyiz. Yıllar yılı aramızdaki bağa yeni düğümler atan kimdi? Kardeş olmaktan daha fazla bir şey değil mi bu aramızdaki? Tanrı'nın bağladığını sakın siz çözmeyesiniz. Bahsettiğiniz acılar güneşlerin en güzeliyle daha şimdiden altın rengini almış harmanı meydana getirmek için o büyük ekicinin serptiği tanelerden başka bir şey değildir. Bakın, şunlara bakın. Onları birer birer toplamak için beraber gitmeyecek miyiz? İçimde nasıl bir güç var ki sizinle böyle konuşabiliyorum? Ne olur bir şeyler söyleyin. Yoksa Endre'nin öbür kıyısına geçmek için buradan bir adım atamam. Ciddi bir sesle sözümü kesti. Gerçi aşk sözünü kullanmayarak beni korumuş oldunuz ama bana yasak olan ve hiç bilmediğim bir duygudan söz ettiniz. Bir çocuksunuz daha. Bir kere daha bağışlıyorum sizi ama sondur bu. Şunu bilmelisiniz ki Monsieur benim yüreğim analık duygularıyla sarhoş gibidir. Ben Monsieur de Morzov'u ne sosyal bir görevin gereği olarak ne de kazanılacak sonsuz mutlulukları göz önünde tutarak seviyorum. Onu kalbimin bütün noktalarına bağlayan karşı konmaz bir duyguyla seviyorum. Onunla evleneyim diye beni zorlayan mı oldu sanıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Mutsuz kimselere duyduğum sempatinin sonucu olarak verdim evlenme kararını. Zamanın verdiği acıları dindirmek, savaş alanlarında boy gösterip de yaralanarak dönmüş olanları avutmak biz kadınlara düşen bir görev değil mi? Nasıl anlatayım bilmem ki. Onu eğlendirdiğinizi görünce bencil bir memnuniyet duygusu kıpırdadı içimde. Sanırım analık duygusu denen şey işte budur. Kendilerini hiçbir zaman ihmal etmemem, üstlerine güçlendirici bir şebnem yağdırmam, hiçbirine karşılık hayınlık göstermeden hepsini ruhumla sarmam gereken üç çocuğun varlığını bütün bu söylediklerim anlatmadı mı size? Bir ananın sütüne haram katmayın ne olur. Gerçi içimde kocama karşı örselenmez bir bağlılık taşıyorum ama yine de böyle şeyler konuşmayın benimle. Bu en basit kurala saygı göstermeyecek olursanız, şimdiden söyleyeyim ki bu evin kapısı bir daha size açılmayacaktır. Ben, aramızda temiz bir dostluk, kan bağıyla meydana gelen zorunlu kardeşliklerden daha içten, daha özden bir gönüllü kardeşlik var sanıyordum. Yanılmışım. Yargılamayan bir dost istiyorum ben. Homurdanan sesin kalbe ok gibi saplandığı o zayıf anlarda beni dinleyecek, yanında hiçbir şeyden korkmayacağım temiz bir dost istiyordum. Gençlik asildir, yalana başvurmaz, büyük fedakarlıkları göze alabilir, kendi çıkarlarını kollamaz. Israrınızı görünce ne yalan söyleyeyim, sizi bana Tanrı'nın gönderdiğini sanmıştım. Papaz nasıl herkesin günahını çıkarıyorsa benim de yalnız bana ait bir ruhum olacağını, taşan acılarımı dindirebileceğim, feryatlarım dayanılmaz olunca, içimde zapt etmek istediğimde beni boğacak hale gelince bunları dinleyebileceğim bir ruha kavuşacağımı sanmıştım. Böylece bu çocuklar için bu kadar gerekli olan varlığım, Jacques büyüyüp adam olacağı zamana kadar uzayabilecekti. Ama bu biraz fazla bencillik değil mi? Petrarch'ın Lore'u yeniden yaşatabilir mi? Aldanmışım. Tanrı böyle bir şey istemiyor. Kimsesi olmayan bir asker gibi görevimin başında ölmem gerekiyor. Günah çıkarıcım çok sert. Sonra teyzem de artık hayatta değil. Ay ışığı altında parlayan iki iri damla belirdi gözlerinde. Sonra da yanağından aşağı doğru süzüldü ama onları almak için elimi tam zamanında uzattım ve 10 yıllık gizli hıçkırıkların, harcanmış duyarlılığın, sürekli özenlerin, bitmek tükenmek bilmeyen bir cefanın, cinsinizin en yüce yiğitliğinin timsali olan bu sözlerin etkisiyle içimde uyanan dindar bir susamışlıkla içtim. Hafifçe sersemlemiş bakışlarını yüzüme dikti. İşte dedim ona, İşte aşkın ilk itirafı. Tanrısal varlığını içerek İsa'ya nasıl bağlanıyorsak, ben de az önce sizin acılarınıza katıldım, ruhunuzla birleştim. Ah, bu gözyaşlarını içerken aldığım tadı yeryüzünde başka hangi kadın verebilirdi bana? Benim için binlerce acı demek olan bu anlaşmayı kabul ediyorum. Hiçbir art düşünce beslemeksizin kendimi size adıyorum. Nasıl isterseniz öyle olacağım. Bir hareketiyle sözümü kesti ve o derin sesiyle, "Bizi bağlayacak olan bağları fazla sıkıştırmayacağınızı bilirsem kabul ederim bu anlaşmayı," dedi. "Evet," dedim. "Ama bana ne kadar az karşılık gösterirseniz benim o oranda daha fazla sahip olmam lazım o şeye." Kuşkulu bir hüzünle, "Daha işin başında güvensizlik gösteriyorsunuz," diye karşılık verdi. "Hayır, tam tersine temiz bir sevinçle başlıyorum. Dinleyin, kimsede olmayan bir ad isterdim sizden. Şu kendimizi adadığımız duygu nasılsa işte öyle bir ad." "Daha neler? Hem ben sizin sandığınız kadar küçük değilim. Monsieur de Morzov, Blanche der bana. Dünyada biricik insan, en çok sevdiğim tapulası teyzem de Henriette derdi." "Demek sizin için yeniden Henriette olacağım." Elini aldım, öptüm. Kadını erkeğe üstün kılan, bizi ezen o güvenle elini bıraktı elime. Tuğla korkuluklara dayanarak Endre'nin sularına baktı. "Dostum," dedi, "daha ilk sıçrayışta yolun sonunu bulmakla yanlış hareket etmediniz mi acaba? Temiz duygularla size sunulmuş bir kupayı daha ilk yudumda son damlasına kadar bitirdiniz. Ama gerçek bir duygu bölünemez ki. Ya tam olmalıdır ya da hiç olmamalıdır." Kısa bir süre sustu, sonra devam etti. "Monsieur de Morzov her şeyin başında çok onurlu ve mağrur bir insandır. Benim hatırım için belki de unutursunuz onun söylediklerini. Eğer o yaptıklarının farkında değilse yarın ben anlatırım kendisine. Birkaç gün Kloşgard'a gelmeyin. Bu sizin itibarınızı onun gözünde artıracaktır. Önümüzdeki pazar günü kiliseden çıkar çıkmaz kendisi gelip sizi arayacaktır, göreceksiniz. Tanrım onu yaptığı haksızlıkları düzeltecek ve kendisine hakaretlerinin, sözlerinin bilincinde bir insan gibi davrandığınız için daha çok sevecektir sizi. 5 gün sizi görmeden, sesinizi duymadan yaşamak. Benimle konuşurken öyle ateşli sözler söylemeyin.